Ayrım 4. 112 numaralı odada kendine gelmeye başlamış olan Jiangao Fritz'le konuşuyordu. Hiç Alman aksanına benzemiyor senin İngilizcen.
Seninki de öyle.
Alman değilsin değil mi?
Kes sesini.
114 numaranın kapısı ise yeni açılıyordu. İçeri Luca Weber ve konuğu Jay Donk girecekti. Weber kapıyı açıp Jay'ı gösterişli bir biçimde buyur etti. Tombul Çinli içeri girip ileri doğru yürüdü. Kapının kapanma sesiyle arkasını dönüyordu ki müthiş bir güç sağ elini yakaladı. Weber, Jay'ın sağ el işaret parmağını kırarak kendine çekti ve adamın çığlığı tamamlanamadan tek bir bıçak darbesiyle parmağı kopardı. Hemen Çinli'yi yatağa fırlattı ve üzerine çıkıp ağzına çarşafı tıkmaya başladı. Çinli'nin güçlü bağırtısı sadece yandaki 112 numaradan duyulabilecek kadar sürmüştü. Jay sakinleşene kadar çarşaf ağzında kaldı.
''Seni uyardım küçük adam. İnkar edersen ne olacağını söyledim sana. Bir daha söylememe gerek yok değil mi?''
Cevap gelmeyince tekrarladı sorusunu. ''Gerek var mı?'' Başını iki yana salladı adam.
''Güzel, doğrul şimdi, otur.''
Çinli denileni harfiyen yerine getiriyordu.
Güzel, şimdi kaldığım yerden devam edeceksin. 1986, hükümet Beyaz Piramit'i yok etme kararı aldı. Aynı yıl karar işleme kondu. Önce Beyaz Piramit'in içi tahliye edildi. Nereye tahliye edildi?
Çinli düşündü, yutkundu.
İnkar etmem benim için büyük bir zevk olacaktır, bunu unutma.
Müzeye taşındı.
Shaanxi Tarih Müzesi'ne mi?
Hayır, ama şu an orada her şey...
Beyaz piramitten çıkan her şey orada sergileniyor mu?
Hiçbiri sergilenmiyor. Hepsi mühür altında saklı tutuluyor.
Kim erişebiliyor onlara?
Kimse.
Çinli'nin bu defa sol işaret parmağı koptu göz açıp kapayıncaya kadar. Çarşaf da ağzını hemencecik doldurdu.
Biraz sonra yine sakinleşmişti adam. Tüm bunların nasıl olup da başına geldiğine bir türlü inanamıyordu. Yıllarca işini en iyi şekilde yapmış, hiçbir suç işlememiş, asla hata yapmamıştı. Kimseye zararı olmayan, sakin bir aile hayatı olan bir adamdı. Kıpkırmızı gözleri yaş üretemiyordu artık. Çarşaf sümüğüyle kaplanmıştı ve farkında olmadığı bir şey vardı. Suçluydu. Beyaz piramidi yok eden ekiple yer aldığı, oradan çıkan eserlerin saklanmasına yardım ettiği için suçluydu. Weber çarşafı yavaşça çekerken yeniden ağzından nefes almaya başladı. Alman karşısında gülümsüyordu.
''Evet, biraz rötardan sonra devam ediyoruz. Kim erişebiliyor beyaz piramitten çıkarılanlara?''
''Ben.''
''Başka kim?''
''Üstlerim.''
''Beyaz piramitten ne çıkmıştı?''
''Bilmiyorum.''
''Biliyorum, biliyorum.''
İçten bir kahkaha yükseldi Alman'dan.
''Güzel, devam et.''
''Birkaç tuhaf yazı.''
''Yazı hangi tarihte yazılmış?''
''En geç milattan önce 4000.''
Milattan önce 4000'den kalma yazılı belgeyi saklıyorsunuz. Neden utanıyorsunuz yazıyı bulan millet olmaktan?
Bize ait değil bu yazıtlar.
Kime ait?
Büyük olasılıkla Türklere, Moğollara da olabilir. Bambaşka birilerine de ait olabilir.
Yazılar çözülmedi öyle mi?
Hayır, çözülemedi. Daha doğrusu çok da uğraşılmadı. Ortaya çıkma ihtimalinden korkuldu.
Başka ne çıktı piramitten?
Hiçbir şey.
Piramidin kalıntılarını bulmak mümkün mü? Orada bir piramit olduğunu kanıtlamak?
Hayır, orada bir şeyler olmuş olabileceğini kanıtlamak mümkün. Ama şekli, yüksekliği, içeriği, yapısı hakkında herhangi bir şey bulmak mümkün değil.
Emin misin?
Eminim. Bayan Drewmeyer'in konuya hakim olmadığı yeterince açık sanırım. Bu görüşmeyi ertelememiz en iyisi olacaktır. Bu gece böyle bir şeyin olacağını biliyordu Angelina. Yine de sinirlerine hakim olmakta güçlük çekiyordu. Karşısındaki çok bilmiş Çinlinin bu sözlerinden sonra.
''Yanılıyorsunuz Bay Wu. Elbette ürünlerimizi geliştiren bilim adamlarından biri değilim. Ama bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğumdan şüphem yok. Bu akşam konuşmayı tamamlamamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ama dilerseniz yine de Bay Wilson'ı bekleyebiliriz. Tabii bu en az 2 haftamıza mal olacaktır.''
''Anlamıyorsunuz durum eğer. Bu iş böyle yapılmaz. Amerikan kafalarınız belli ki başka türlü işliyor. Ama ben burada bir müşteri temsilcisiyle ya da satış elemanıyla görüşmek için gelmedim. Karşımda bir bilim adamı isterim.''
Angelina kendini zorladı ve sadece düzeltmekle yetindi. ''Dış ilişkiler temsilcisi. Lütfen konumumu ve kimliğimi aşağılamak yerine işimize odaklanmaya çalışın Bay Wu.''
''Koskoca Bates and Myers benimle görüşecek birini bulamıyor mu?'' ''Sanırım yaptığınızın ne boyutta bir saygısızlık olduğunun farkında değilsiniz. Bir de tehdit ediliyorum 2 haftanın kaybolmasıyla.''
Özür diliyorum Bay Wu, yarın isteğinize en yakın kişiyle görüşmenizi sağlayacağımdan emin olabilirsiniz. Angelina ayağa kalkmıştı bu sözleri söylerken. Başıyla hafifçe adamı selamladı. Çinliler ağzı açık onu izliyordu. En yakın da ne demek? Kadının nezaketle gülümseyip masadan uzaklaşmasını izlediler. Wu bağırdı. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Angelina kapıya ulaşmıştı bile. Angelina yaptığının profesyonelliğe hiçbir şekilde sığmadığının farkındaydı. Belki bu yüzden restorandan daha da hızlı uzaklaşıyordu. Az önce yaptığı şey başına büyük belalar açabilirdi. Bir şekilde halledilebileceğini düşünüyordu. Ama Bates'in heyheyleri üzerindeyse bundan kurtuluşu olmayabilirdi. Savunma yapmamalıydı. Evet, doğrudan saldırmalıydı. Taksi! Taksiye binerken plan yapmaya devam ediyordu. Plan yapmak için başka zamanı olmayacağı kesindi. Sheraton! Saldıracaktı. Aslında bundan kendini kurtarması çok kolay bile olabilirdi. Suçu Wilson'a yıkabilirdi. Çinlilerin görüşme konusundaki inadını abartabilirdi pekala. Hikayesini çürütecek kimse yoktu. Cep telefonu çaldı. Geç bile kalmışlardı. Angelina Duru! Kim olduğunu biliyorum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Morgan, sen misin? Evet, Bates daha duymadı bu yaptığını. Duymaması için elimden geleni yapacağım. O sürede bu işi düzelttin. Yoksa dönüş biletini kendin alırsın. Dinle Morgan, biliyorum bu durumda böyle konuşman gerekiyor. Ama fazla abartmayalım ha, ne dersin? Bak, adamlar benimle hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini, bunun kendilerine hakaret olduğunu söylediler. Ben de onlara istedikleri gibi bir görüşme ayarlayacağımı söyledim. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Masadan kalkıp gitmedin yani. Onlarla görüşmek senin işin Angelina. Bu bizim işimize yarayacak, söz veriyorum. İşin başından beri adamlara yaltaklanıp duruyoruz. Onların da bize ihtiyacı olduğunu göstermek zorundaydık nasıl olsa. Bu açıdan çok yerinde bir adam oldu. Hem yarın gerçekten istedikleri gibi bir görüşme ayarlayacağım. Tokyo'daki merkezden bir teknisyen getireceğim. İşe koyuldum bile. Teknisyen mi? Pei Ling Wu ile bir teknisyeni mi görüştüreceksin? Adamın istediği bu. Hem teknisyen diye küçümseme. Bir çeşit asistan onlar. Zaten ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Aptalın tekiymişim. Peki öyle misin? Bak Morgan, doğrusunu istersen cihazlarımızla ilgili bildiğim her şeyi anlattım adamlara. Eğer gerçekten benim bilgim onlar için yeterli değilse burada aptal olan ben değil sen oluyorsun. O yüzden dikkatli olmanı tavsiye ederim. Şimdi bir de bilgi mi istiyorsun? Şimdi mi? Başından beri istedim be adam. Hep beraber çıldırtmak mı istiyorsunuz beni? Pekala, benle konuşmanı bitirir bitirmez Tokyo'yu ara. Teknisyen falan istemiyoruz. Yarın Alice'in orada olacak, anlaşıldı mı? Rahat bir kahkaha attı Angelina. İşte bu güzel bir haber. Benim döktüklerimi topladığın için sana minnettarım Morgan, seni seviyorum. Yacılığı kes. Şimdi hemen adamları arayarak görüşmeyi ayarladığını söyle. Peki Bates'in duymadığına emin ol Morgan. Duymayacak, endişelenme. Telefonu kapatırken Morgan, hah teknisyenmiş diye söyleniyordu kendi kendine. Angelina taksinin arka koltuğunda ilk bindiğinde olduğundan çok daha rahat hissediyordu şimdi. Odasına girdiğinde tek istediği bir an önce yatmak ve sabaha kadar kesintisiz uyumaktı. Gün kötü başlamış, restorandaki Alman faciasıyla daha da kötü devam etmiş, gittikçe daha kötü olmuş ve son anda düzelmişti. Her şey daha kötüye gitmeden uyumak istiyordu, duş bile almadan. Tabii bir şeyler iyiye giderse bu kararı değişebilirdi. Masadaki beyaz çiçekler donup kalmasına neden olmuştu. Oldukça büyük bir demetti. Hemen notu aradı, şöyle yazıyordu. Bugünkü davranışım için kendimi bağışlatmanın bir yolu olacağını umut ediyorum. Lütfen çiçeklerimi kabul edin. Özür dilemek için barda sizi bekliyor olacağım. Kalbi 16 yaşından beri hiç böyle atmamıştı. Saat 20:30 olmuştu. Telaşla makyajını tazeledi ve giysilerini çekiştirerek düzeltti. Koşar adım çıktı odadan. Alman iş adamı barda içkisini yudumluyordu. Angelina'yı yaklaşırken gördü ve kalkıp ona doğru yürüdü. Beraberce bir masaya oturdular. ''Lütfen beni bağışlayın Bayan Drumeyer.'' ''Angelina, davranışımın ne kadar kaba olduğunu farkındayım.'' Oh, söylediğiniz kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Hatırlatmasaydınız çoktan unutmuştum. Çabuk unutulan biriyim öyleyse. Onu demek istemedim elbette. Ne içersin Angelina? İçkilerini sipariş ettiler ve saat 22'ye kadar havadan sudan, genellikle işlerinden, daha doğrusu Angelina'nın işinden konuştular. Gece Angelina'nın istediği yere yatağa taşınmadı. Luca'nın telefonunu da alamadı ama o onunkini almıştı. Angelina saat 22:05 geçe yeni tanıştığı ve hakkında sadece Konneger adlı bir Alman inşaat şirketinin en büyük ortağı ve uzun süredir gördüğü en çekici adam olduğunu bildiği Weber'le ilgili boş hayaller içinde uykuya daldı. Luca Weber ise oteldeki odasına yeni girmişti. Şoförü sordu, neymiş? Öylesine bir flörtmüş ama hayal bile edemeyeceğim başka bir şey daha olabilir. Buraya iş için gelmiş, her batılı araştırmaya değerdir. Bağlı Jean Guo konuştu. Sen de Alman değilsin değil mi? İkiniz de Alman değilsiniz. Weber yüzünü buruşturarak şaşkınlıkla baktı Jean Guo'ya. Ben 116'da olacağım, rahatsız edilmek istemiyorum. Odadan çıktı. Otelin katını tamamen tutmuşlardı. 20 Mayıs 2010 saat 9:05 Shaanxi Tarih Müzesi, Xi'an. Müze müdürü Cai Dong yolda karşısına çıkan herkese iyi sabahlar diliyordu. Sevilen bir adam olmalıydı. Elleri ceketinin ceplerinde, bir yanında ondan bir baş uzun Luca Weber, diğer yanında bir kütük gibi bodur ama kalın olan şoförü Fritz'le birlikte hızlı adımlarla yürüyordu. Sekreteri Ziyu her gün oturduğu yerde oturuyordu. Luca Weber'i görünce liseli bir kız gibi yanakları kızararak gülümsemişti. Müdür, benim beylerle ufak bir görüşmem olacak Ziyu. Lütfen telefon bağlama dedi. Ziyu amirinin bakışlarına bir tuhaflık sezmişti. Ama bunu derinlemesine düşünecek kadar aklını toparlayamıyordu. Dikkati hala diğer adamda olduğu için üzerinde durmadı. Ayrıca müdür Ziyu'nun masasına geçerken parmağını vurmuştu küt diye. Ama kız yine de ne olduğunu fark edememişti. Üç adam içeri girip kapıyı arkalarından kapadılar. Az önce yaptığınla panzehirden bir adım uzaklaştın. Gelmeden önce Çinli'ye içinde zehir olduğunu söyledikleri bir iğne yapmışlardı. Cai önüne bakıyordu. Ziyu'ya kesik parmağını göstermeye çalışmıştı. Ama aptal kızın gözleri Alman'dan ayrılmamıştı ki. Şimdi söyleyeceği her şey zarar görmesi neden olabilirdi. Yaramazlık yapmış bir çocuk gibi susmaya devam etti. Haydi işine bak. Cai bilgisayarda Shaanxi Tarih Müzesi müdürü kimliğiyle oturum açıp geniş odanın batı duvarındaki ahşap kapıya yöneldi. Bu kapı açılınca şifreli metal kapı ortaya çıkmıştı. Şifreyi girdi. Kapı açıldığında odadaki kameralar doğrudan devreye giriyordu. Luca Weber Cai'nin bilgisayarının başında kamera görüntülerine ulaştı. Bu görüntülere ondan başka iki kişi daha ulaşabiliyordu şu an. Weber aydınlık depoyu taramaya başladı kameralarla. Bu sırada müze müdürü şifreli kapının yanından başlayan merdivenlerden aşağı depoya iniyordu. Fritz müdüre eşlik edemiyordu. Görüntüye ulaşabilen diğer iki kişi müdürün yanında tanınmayan bir adam görmek istemezdi. Depo iki kat aşağıdaydı. Oldukça genişti ama deyim yerinde ise bomboştu. Anlaşılan Çinliler sandıkları kadar saklayacak eser bulmayı başaramamışlardı. Weber Cai Dong'un herhangi bir numaraya kalkışmadığına emin olmak için her adımını izliyordu bilgisayar ekranından. Cai Weber'in görebilmesi için levhaların içinde bulunduğu cam mekanların önünde durdu. 10 kadar cam mekan vardı. Her biri 60'ar santimetre uzunluğunda, yaklaşık 40 santimetre genişliğindeydi. Cai cam mekanları tek tek kontrol eder gibi hepsine uzun uzun baktı. Bunu izlemekte olan iki kişi için yapıyordu, Weber için değil. Sonra yavaş yavaş geri dönüp yukarı çıktı. Kapıyı açık bırakmıştı. Weber açık kapıdan girdi ama neredeyse eşikte durdu. Cai kapıyı dışarıdan kapattı. Bilgisayar ekranındaki görüntü yok oldu. Cai kapının önünde müthiş bir endişeyle bekliyordu. Artık suçun bir ortağıydı o da. Yaşadığı ölüm korkusu yetmezmiş gibi bir de bu hazmedilemez suçluluk duygusuyla uğraşıyordu. Hayatı bir günde nasıl da alt üst olmuştu. Bodur Fritz sağ tutuyordu. Birkaç dakika sonra bir baş işaretiyle Cai'ye zamanın geldiğini söyledi. Cai bilgisayarın başına geçti. Fritz ona ürkütücü gözlerle bakıyordu. İşe başlamadan önce yakasına yapıştı ve yüzünü yüzüne iyice yaklaştırarak uyardı. Sakın bir hata yapayım deme, sakın. Cai'nin karşısında adeta bir kurdun gözleri vardı. Sadece yutkundu ve birer parmağı eksik olan ellerini dizlerine sürdü. Derin bir nefes aldı ve kalan parmaklarıyla bilgisayar klavyesini dövmeye başladı. Sağ orta parmağını Enter tuşuna son vuruşuyla çevreden duyulan bütün statik gürültü durdu. Bu doğal sessizliği bölen ilk şey ise Cai'nin masasının başından kalkıp depo kapısına koşması olmuştu. Adam müthiş bir hızla şifreye girdi. Weber 8 defayı da kapıya taşımıştı. Şimdi geçen her saniyenin çok büyük önemi vardı. Weber bodrum katının kapalı elektrik devresini ve doğal olarak kameraları devre dışı bırakmıştı. Ancak bu yaklaşık 10 saniye sürecekti. 6 saniye içinde kapı kapanmazsa diğer iki müze müdürünün bilgisayar ekranlarında kapının açıldığına dair yeni birer pencere belirecekti. O pencere belirdikten sonra kapatırlarsa artık çok geç demekti. 3 adam levhaları iç odaya büyük bir hızla taşıdılar. Weber son 2 levhayı almak için eğilmişti ki odanın ortasında orada bulunmaması gereken birinin durduğunu gördü. Ziu müdür beyin koşarken çıkardığı gürültüye gelmiş olsa gerekti. Weber diğer iki adamın arasından bir ok gibi fırladı ve şaşkınlık içindeki genç kızı boynundan yakaladı. Hala açık olan depo kapısına koşarken kız kucağında tepiniyordu. Tek bir hamlede kızın boynunu kırdı ve merdivenlerden aşağı yuvarladı. Fritz arkasından kapıyı itti. Bir saniye. Ve normalde kendini fark ettirmeyen statik gürültü yine her yanı sardı. Jai Dong az önce şahit olduğu vahşetin şokuyla donmuş kalmıştı. Kolları bedeninin yanında aşağı sarkıyor, gırtlağa inip kalkıyordu. 3 yıldır beraber çalıştığı genç kız birkaç saniye içinde katledilmiş ve karanlık depoya fırlatılmıştı. Evet, önce boynu kırılmış, sonra 20 merdiven boyunca yuvarlanmıştı kız. Başını kaldırıp Weber'e baktı Jai Dong. Onu parçalara ayırmak istiyordu ama ona karşı en ufak bir hakaret bile etmeye korkuyordu. Hayatı boyunca kendisini böylesine çaresiz hissetmemişti. Suçu neydi ki böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyordu? Kimdi bu adam? Ne istiyordu onlardan? Ne işi vardı tüm bu levhalarla? Jai'nin zihni pes etti. Bedeni ayakta duruyordu ama zihni bir an anlamsız bir mutlulukla her şeyi unuttu. Dudağının kenarına buruk bir kıvrım yerleşti. Onları engellemek için hiçbir şey yapmamıştı. Sadece görevinde başarısız olmamış, bir insanın ölümüne de neden olmuştu. Dudağındaki kıvrım yok oldu. Birkaç dakika sonra levhalar Fritz'in yanında getirdiği çantalara yerleştirilmişti. 3 adam odadan çıktılar. Giriş katındaki koridorda genç bir Çinli Jai'ye doğru bakarak onlara yaklaşıyordu. Weber bunu fark etmişti. Jai'ye onunla konuşmamasını söyledi. Ne olursa olsun ona selam verme, onunla konuşma. Jai ilk sahnesine çıkacak bir oyuncu gibi gergin bir şekilde başıyla onayladı onu. Fakat adam konuştu onunla. İyi günler Bay Jai. İyi günler Bey. Üçü hızla yürümeye devam ediyordu ki yüzünde doğuştan gelen bir sırıtış taşıyan genç yine seslendi. Bayan Yao sizinle görüşmem gerektiğini söyledi. Ama anladığım kadarıyla uygun değilsiniz. Ne zaman gelmemi istersiniz? Jai Fritz'in şaşkın bakışları altında durmuştu. Weber sahte bir gülümsemeyle genç Çinli'yi izliyordu. Jai konuştu. Bugün olmaz. Siz Bay Huang ile görüşmelisiniz. Bay Huang mı? Hangi Bay Huang? Beni sık sık ziyaret eden Bay Huang, anladın mı? Genç adam duraksadı. Sırıtışı yüzündeki tüm doğallığı da beraberinde götürerek yok oldu. Bir an sonra sırıtışı doğallığını tekrar geri getirdi. Ha, o Bay Huang, anladım efendim. Yollarına devam ettiler. Weber arkasına baktı ve dönüp sadece Jai'nin duyabileceği şekilde konuştu. Onu çağır. Ne? Çağır onu hemen. Ne diye çağıracağım? Weber Jai'nin kolunu öyle bir sıktı ki adam acıyla yüzünü buruşturdu. Tamam tamam bırak. Genç Çinli koridorda köşeyi dönmek üzereydi. Müdürün tanıdık sesini duyan herkes dönüp baktı ama sonra geri işlerine koyuldular. Wei bir dakika gelir misin? Wei önce duraksadı sonra yanlarına yürüdü. Hep beraber çıkışa yürümeye devam ettiler. Aslında Bay Huang'la görüşmene gerek yok. Bu beylerle çok kısa bir işim var. O bittikten sonra seninle ilgilenebilirim. Peki teşekkür ederim dedi Wei ve yoluna gitmek için geri döndü. Fritz'in kurt bakışları hemen harekete geçirdi Jai'yi. Uzanıp genç adamın kolunu yakaladı. Nereye gidiyorsun? 10 dakika sonra beylerle işimiz bitecek. Biz de beraber gelmen için çağırdım seni. Ah özür dilerim ne aptalım. Wei müdürün ilk defa onun aptallığına karşı bu kadar sevecen bir bakışla karşılık verdiğini görüyordu. Mutlu oldu. Oysa az önce neler düşünmüştü. Doğru ya. Eğer az önce düşündüğü şeyler doğru değilse ne diye Bay Huang'ı aramasını istemişti ki müdür? Dördü arabaya binene dek Wei'nin kafası iyice karışmıştı. Yine aptallığı ortaya çıkacaktı ama dayanamıyordu artık soracaktı. Bay Hua kafasına inen darbeyle bayıldı. Jai bu zavallının acı çektiğini görmemek için hemen başını çevirmişti. Evet cidden dedi Weber araba hareket ederken. Bay Huang'ı neden arıyor bu çocuk? Kim bu Huang? Görüşmesi gereken biri. Yeni gelecek toprak şeylerle ilgili.
Toprak neyler?
Kaplar, çömlekler falan.
Peki, hala anlaşamamış olmamız beni derinden yaralıyor. Parmaklarına bakılırsa senin de derinden yaralıyor. Ama benim kadar önemsemiyorsun bunu sanırım. Artık anla lütfen, anlaşabilmemiz için en az benim kadar çaba göstermen gerek. Kim bu Bay Huang?
Benim kişisel bir arkadaşım, polis müdürü.
Bu çocuk cidden bunu anlayabilecek miydi sence?
Bence anlamıştı.
Arabanın içinde dört adam otele değil de kırsal bölgeye doğru ilerliyorlardı. Bu sırada beyaz piramitten çıkan belgeleri saklamak için inşa edilen yüksek güvenlikli depo hayatında gördüğü en yakışıklı adam tarafından merdivenden yuvarlanmış bir genç kızın hareketsiz yatan bedenine ev sahipliği yapıyordu. Luca Weber, Angelina Drumeyer'e onu en kısa zamanda arayacağına söz verip telefonu kapattı. Yüzünde buruşuk bir bıkkınlık ifadesi vardı telefonu kapatırken. Kadın onu arsızca sık boğaz ediyordu ve işin ucunda çok önemli şeyler olabileceği için kadına kapıyı gösteremiyordu. Hızlı adımlarla Bişkek uçağı yolcularının çağrıldığı bölüme doğru yürüdü. Omzunda daha önce şoförünün taşıdığı çanta vardı. Kırgızistan'a vardıktan sonra Luca Weber kimliğinden bir süreliğine kurtulup kızıl şaman olabilecekti Koray. Bu yazıtları duyduğundan beri ele geçirmeyi kafaya koymuştu. Ve işte şimdi yanında çantasında duruyorlardı. Ona binlerce yıl öteden seslenmek için sabırsızlanıyorlardı. Şoförü ise onun yanında değil, bir ormandaki buluşma noktasına varmak üzere yoldaydı. Jay'nin yanında arka koltukta Wei yeni yeni kendine gelmeye başlıyordu. Başını tutmuş yeni uyanan insanlara özgü gözlerle müdürüne bakıyordu. Araç ağaçlık bölgeye gireli çok oluyordu ve Jay'e göre artık dağ başı bir yerde oldukları kesindi. Şoför daha da dar bir yola girdi ve birkaç kilometre sonra durdu.
O iyi mi?
Sence iyi mi?
Yürüyebilir mi?
Ben mi?
Sen.
Ne oldu bana?
Pekala, inin bakalım.
Önce Fritz indi, arkasından Jay ve son olarak Jay'nin tavsiyesiyle Wei.
Düşün önüme.
Wei adamın elindeki silahı gördüğü an soru sormayı bırakmıştı. Yanlış zamanda, yanlış yerde olan bir gençti. Ağaçların arasında birkaç yüz metre ilerledikten sonra bir grup adama ulaştılar. Fritz ikisini yerde oturmakta olan Jian Guo'nun yanına yöneltti ve ayaktaki adamlarla konuşmaya başladı. Fritz'den başka üç adam daha vardı. Jay adamların bambaşka bir dilde geçen konuşmasını şaşkınlıkla izliyordu. Burnu kanamakta olan Jian Guo Jay ile konuştu.
''Alman falan değiller.''
''Kim olduklarını biliyor musun?'' diye fısıldadı amcası. Başını iki yana salladı diğeri. Aslında adamlar Türkçe konuşuyordu.
''Kızıl Şaman gelmiyor mu?'' ''Hemen Bişkek'e gitti. Levhaları bir an önce okumak istiyor. Zaten müzede büyük bir iz bıraktık. Levhaları bir an önce çıkarması en mantıklısıydı.''
''Eh, şansına küs sen de Oktay.''
''Ne oldu? Neden şansına küsüyor o?''
''Kızıl Şaman'ı hiç görmedi daha önce. Bugün görebileceğini sanıyordu.''
Kızıl Şaman daha fazla bu aptal kimlikte kalmak istemediğini söyledi. Onu Luca Weber olarak görmeliydiniz. Her şey farklıydı.
Panzehir falan yok değil mi?
Jay bağırarak bölmüştü dört adamın konuşmasını. Onun Fritz olarak tanıdığı Kürşat, üç arkadaşının kenara açılmasını isteyince yere kazılmış üç çukur ortaya çıktı. Jian Guo bunları görmüştü. Ama Jay ve Wei ilk defa görüyordu. Wei oturduğu yerden fırladı ve ikinci adamında tek mermiyle yere yığıldı. Kürşat Jai'ye yaklaşırken üçlüden biri de Jian Guo'ya doğru gidiyordu.
''Panzehir var.'' dedi Kürşat. ''Bak, elinde keskin soğuk bir bıçak tutuyordu.''
Kısa süre sonra üç Çinli toprağın altında çürümeye bırakılmıştı. Artık Kızıl Şaman beyaz piramidin ona getirdiği levhalara sahipti. Hem de şans küresinin getirdiği Angelina Drumeyer'e.